Ayrım 6.
Yanlış yaşamlar mekanı ve kalabalık kağıtlara dair. Büyük Deniz'in sevgili kardeşleri, Avrupa hakkındaki gerçekleri anlatabilmesi için şu zavallı hizmetkarınızın daha çok şeyler söylemesi gerekirdi. Konuşmamın sabahtan akşama dek akıp duran bir çağlayan kadar uzun olması gerekirdi. Yine de tamamlanmış sayılmazdı bu gerçeklik. Çünkü Papalangi'nin yaşamı başı sonu belli olmayan, bakmakla görülemeyen bir deniz gibidir. Büyük suyun dalgaları kadar çok dalgası vardır. Fırtınalar patlatır, kayaları döver, gülümser ve düş görür. Nasıl bir insan delik elle su çekemezse, benim küçük ruhum da Avrupa'nın büyük denizini size taşımaya yetmez. Ama bunları size anlatmakta tereddüt etmiyorum. Çünkü deniz susuz olamayacağı gibi Avrupa yaşamı da yanlış yaşamlar mekanı ve kalabalık kağıtlar olmadan düşünülemez. Bu ikisini Papalangi'nin elinden çekip aldın mı karaya vurmuş balığa döner. Boşuna çırpınır durur. Ne yüzebilir ne de istediği gibi koşuşturabilir. Yanlış yaşamlar mekanı. Beyazların sinema dedikleri bu yeri sizin yalın gözle görüp tanıyacağınız şekilde tarif etmek pek o kadar kolay değil. Avrupa'nın her yerindeki köy cemaatlerinde bu esrarengiz yerlerden vardır. İnsanlar onu misyon evinden bile çok severler. Çocuklar onun düşünü görürler. Düşüncelerini hep o süsler. Sinema, Upolu'daki en büyük şef kulübesinden daha büyük. Evet evet, çok daha büyük bir kulübedir. En aydınlık günde bile kapkaranlıktır. Hem de yanı başındakini tanıyamayacağın kadar karanlık. İçeri girdiğinde gözlerin kamaşırsa, dışarı çıktığında bir o kadar daha kamaşır. İnsanlar içeri süzülüp, el yordamıyla duvarlara tutuna tutuna ilerlerler. Ta ki elinde ateş kıvılcımı olan bir genç kız gelip de boş olan bir yer gösterene dek. İnsanlar balık istifi gibi karanlığın içinde yan yana çökerler. Göz gözü görmeyen bu yer sus pus oturan insanlarla doludur. Her biri yüzleri aynı duvar yönüne bakan dar tahtalara otururlar. Bu duvarın dibinden derin bir uçurumdan geliyormuş gibi güçlü bir gürültü ve mırıltılar duyulur. Gözlerin karanlığa alışınca görürsün ki Papalangi'nin teki bir kutunun önüne oturmuş dövüşüyor. Gerilmiş parmaklı elleriyle önündeki kutunun ucundan çıkan bir sürü beyaz siyah dillere vurur. Her bir dokunuşta bu diller birbirinden farklı keskin çığlıklar koparırlar. Öyle vahşi bir gacırtı çıkartır ki ortaya bizim köy dövüşleri yanında halt etmiş. Bu gürültü patırtı bizim duyularımızı çelecek ve zayıflatacaktır. Gördüklerimize inanalım, gerçek olduklarından kuşku duymayalım diye. Tam o sırada duvara bir ışık vurur. Sanki ayın güçlü ışığı vuruyormuş gibi. Bu ışığın içinde insanlar vardır. Gerçek insanlar. Tam bir Papalangi gibi giyinmiş, hareket eden, oraya buraya giden, koşan, gülen, zıplayan, yani Avrupa'nın her bir yerinde göreceğin türden insanlar. Lagünenin aynasında ayı görmek gibi bir şey. Ay hem var hem yok. Bu da öyle bir suret işte. Hepsi ağızlarını oynatırlar. Ama ne bir ses duyulur ne de bir söz. Ne kadar kulak kesilirsen kesil, ne kadar acı verirse versin, yine de hiçbir şey duyulmaz. Papalangi'nin kutuya öyle vurmasının nedeni de budur zaten. İnsanlar o gürültüyü yaptığı için duyamadıklarını sansınlar diye. Bu yüzden arada bir duvarda Papalangi'nin söylediği ya da söyleyeceği şeyleri anlatan yazı işaretleri belirir. Buna rağmen bu insanlar göstermelik insanlardır, gerçek değil. Tutmaya çalıştığında fark edersin ki onlar elle tutulamayan ışıktan başka bir şey değildir. Tek işleri Papalangi'ye bütün sevinçlerini, acılarını, ahmaklıklarını, zaaflarını göstermektir. En güzel kadınları, erkekleri yanı başında görür. Dilsiz de olsalar hareketlerini, gözlerindeki parıltıyı görür. Ona sanki duvardaki insanlar kendilerini görüp konuşuyormuş gibi gelir. Hiçbir zaman yanına yaklaşamayacağı şefleri rahatsız edilmeden kendi akranıymışçasına yakından görür. En büyük yemek davetlerine, fonolara ve diğer şölenlere katılır. Hep birlikte yemek yediğini, birlikte şenlik yaptığını sanır. Gel gelelim öte yandan, Papalangi'nin bir ayıganın kızını nasıl kaçırdığını ya da bir kızın kendi erkeğini nasıl aldattığını, kaba bir Papalangi'nin zengin bir Ali'nin gırtlağına yapışıp parmaklarını boynunun etine bastırdığını, Ali'nin gözlerinin yuvalarından uğradığını, öldüğünü ve kaba adamın bel örtüsünü parçalayarak yuvarlak metallerini ve ağır kağıtlarının nasıl aldığını da görür. Ama Papalangi'nin gözleri böylesine güzel ya da korkunç şeyleri görürken kendisinin sus pus oturması gerekir. Sadakatsizlik eden kızı azarlayamaz. Varlıklı Ali'nin yanına fırlayıp ona yardım edemez. Aslında bunun acısını da duymaz Papalangi. Bütün olup biteni yüreği yokmuş gibi duygusuz bir şehvetle seyreder. Ne korku duyar ne nefret. Kendisi bambaşka bir yaratıkmışçasına gözler her şeyi. Seyredenlerin kafasında hep tek bir fikir çakılıdır. Kendileri duvardaki göstermelik insanlardan daha iyidirler ve karşılarına çıkan bütün ahmaklıkların üstesinden gelebilirler. Sessiz, soluk bile almadan gözlerini duvara dikerler. Soylu bir suret gördü mü de bunu içine çekip, işte bu benim diye düşünür. Kılını bile kıpırdatmadan tahta oturduğunda oturur, gözlerini üstünde aldatan ışık görüntülerinden başka hiçbir şeyin yaşamadığı duvardan ayırmaz. Yanlış yaşam adına ne varsa tümünü içinde yaşatan bu ışığı, arka duvardaki bir yarığın içinde oturan büyücü fırlatır duvara. Papalangi'ye bu denli zevk veren duvardaki yanlış suretler ve o yaşamın içine taşınmaktadır. Bu karanlık mekanda hiç utanıp sıkılmadan, başkalarıyla göz göze gelmeden yanlış bir yaşamın içinde buluverir kendini. Yoksul zengini oynar, zengin yoksulu. Hasta kendini sağlam yerine koyar, zayıf güçlü yerine. Bu karanlığın içinde herkes gönlü ne çekiyorsa, gerçek yaşamda yaşamadığı, yaşayamayacağı ne varsa yanlış yaşamında onları yaşar. Bu yanlış yaşamın içine dalmak Papalangi için büyük bir acı kaynağıdır. Çoğu kez öylesine büyüktür ki bu acı neredeyse adama gerçek yaşamını unutturur. Bu bir hastalıktır. Çünkü aklı başında bir insan güneşin altında sıcacık gerçek yaşamı dururken karanlık bir odaya hapsolmuş sahte yaşamı ne yapsın? Bu acının sonucunda yanlış yaşamlar mekanından çıkan Papalangilerin çoğu artık bu yaşamı gerçek yaşamdan ayırt edemez duruma gelirler. Kafaları bulanır, kendilerini yoksulsa varlıklı, çirkinse güzel sanmaya başlarlar. Ya da gerçek yaşamlarında yapmayı akıllarının ucundan geçirmeyecekleri rezillikleri yaparlar. Yaparlar çünkü gerçek olanla olmayanı birbirinden ayıramazlar artık. Hani Avrupalının biri çok fazla Avrupa kavası içtiğinde kendini dalgaların üzerinde yürüyorum sanır ya, işte ona benzer bir durumdur bu. Kalabalık kağıtlarda Papalangi'de bir baş dönmesi, bir sarhoşluk yaratır. Gelelim kalabalık kağıtların ne olduğuna. Bir tapa hasırı düşünün. İnce, beyaz, katlanmış, ikiye bölünmüş ve bir daha katlanmış. Bütün sayfaları daracık, ufacık yazılarla kaplı, daptaracık. İşte kalabalık kağıtlar budur. Ya da Papalangi'nin dediği gibi gazete. Papalangi'nin bütün bilgeliği bu kağıtlara dökülmüştür. Her sabah ve her akşam kafasını bunun arasına sokmak zorundadır. Yeniden doldurmak, doyurmak için. Böylece daha iyi düşünebilsin, içinde daha çok şey olsun diye. Tıpkı muzları yiyip bedenini adam akıllı dolduran atın daha iyi koştuğu gibi. Daha Ali'ler döşeklerinde yatarken ulaklar ülkenin dört bir yanında koşuşturup kalabalık kağıtları dağıtırlar. Uykuyu başından attıktan sonra Papalangi'nin eline aldığı ilk şey budur. Okur. Gözleri kağıdın anlattıklarını deler geçer. Ve bütün Papalangi'ler aynı şeyi yaparlar. Onlar da okurlar Avrupa'nın en büyük şeflerinin ve hatiplerinin fonolarda neler söylediklerini. Ne denli budalaca olursa olsun yine de hepsi kağıtta yazılıdır. Üstlerindeki örtüler Ali'nin neler yediği uzun uzun anlatılır. Atlarının adı Elefantisasis. dipnot, kol ve bacakların titremesine yol açan bir tür hastalık. Olup olmadıkları, kafadan çatlak olup olmadıkları bir bir sayılıp dökülür. Onların anlattıklarını biz kendi ülkemizde anlatacak olsak şöyle bir şey çıkardı ortaya. Pleno, dipnot, yargıç, güzel bir uyku çektikten sonra bu sabah önce dün akşamdan artan tarosunu yedi. Sonra balık tutmaya gitti. Öğleyin evine döndü, döşeğine yattı, şarkı söyledi ve akşama dek İncil okudu. Karısı Sina önce çocuğuna meme verdi. Ardından yıkanmaya gitti. Eve dönerken güzel bir poğa çiçeği bulup saçına taktı. Sonra kulübesine geri döndü vesaire vesaire. Meydana gelen her şeyden, insanların yaptıklarından, yapmadıklarından haber verilir. Akıllarından geçirdikleri iyi ya da kötü düşüncelerden, bir tavuğu, bir domuzu kesip kesmediklerinden ya da yeni bir kano yaptıklarından. Hiçbir şey yoktur ki o ülkede yaşansın ve o kağıtta en ince ayrıntısına kadar yazılmasın. Papalangi buna olup biten her şey hakkında bilgilenmek der. Güneşin batışından bir sonraki batışına kadar ülkesinde olan her şey hakkında bilgilenmek ister. Bir tek şeyi bile kaçırsa küplere biner. Gözü dönmüşçesine her şeyi içine atar. Bütün korkunç olaylar, sağlıklı bir insan aklının en kısa sürede unutmaya çalışacağı şeyler anlatılsa bile. Evet, özellikle kötü ve acı verici olaylar iyi olaylara göre çok daha ayrıntılı anlatılır. Hem de tek bir noktası bile atlanmamacasına. Sanki kötüyü anlatmaktansa iyiyi anlatmak daha önemli, daha keyifli değilmiş gibi. Gazeteyi bir kere okudun mu artık dostların ne düşünüyorlar, ne yapıyorlar, neyi kutluyorlar diye Apolima'ya, Manono'ya, Savai'ye gitmene gerek kalmaz. Sen döşeğine uzanırsın ve kağıtlar sana her şeyi anlatır. Bu çok güzel, çok keyifli gibi görünebilir. Ama aslında sadece bir yanılgıdır. Çünkü diyelim ki kardeşlerinle karşılaştın ve hepiniz önceden kafanızı o kağıt kalabalığının arasına soktunuz. Herkes kafasında aynı şeyleri taşıdığı için birbirinize anlatacağınız yeni özel bir şey kalmaz. O zaman ya karşılıklı susuşursunuz ya da kağıtta yazılı olanları tekrarlayıp durursunuz. Ama kutlanan bir şenliği, yas tutulan bir acıyı kendi gözlerinizle görmeyip başkasının ağzından anlatıldığı gibi öğrenince her zaman güçlü bir şeyler eksik kalır. Ama gazetenin bizim ruhumuz için kötü olan yönü bu değildir. Yani olup bitenleri anlatması. Asıl kötü olanı şunun bunun hakkında, ulu şeflerimiz hakkında, başka ülkelerin şefleri hakkında, olup biten ve insanın yaptığı her şey hakkında nasıl düşünmemiz gerektiğini söylemesidir. Gazete bütün insanları tek bir kafa haline getirmeye çalışır. Benim kafama, benim düşünceme karşı savaşır. Tüm insanların kafasını ve düşüncesini ele geçirmeye çalışır. Bunu becerir de. Sabah kalabalık kağıdı okursan, öğlene diğer papalangilerin kafalarında ne taşıdıklarını, ne düşündüklerini bilirsin. Gazete aynı zamanda bir tür makinedir. Her gün yeni düşünceler üretir. Tek bir kafanın üretebileceğinden çok daha fazlasını. Ama bu düşüncelerin çoğu gururdan ve güçten yoksun zayıf düşüncelerdir. Kafamızı bol besinle doldurur ama güçlendirmez. Kafamızı aynı şekilde kumla da doldurabilirdik. Papalangi de kafasını böyle işe yaramaz kağıt besinleriyle yükler. Daha birini boşaltmadan bir yenisini yükler. Onun kafası kendi balçığında boğulan mangrov bataklığı gibidir. İğrenç dumanların yükseldiği, sokucu sineklerin uğuldadığı, hiçbir yeşilin bitmediği, bereketin uzak durduğu bir bataklık. Yanlış yaşamlar mekanı ve kalabalık kağıtlar papalangiyi bugün hak ettiği yere getirmiştir. Gerçek olmayanı sevip, gerçek olanı ayırt edemez hale, yani suretini ayın kendisi sanan, yazılı hasırı yaşamın yerine koyan güçsüz, kafası karışmış insanlar. Düşünmenin ölümcül hastalığı. Ruh sözcüğü papalanginin ağzından döküldü mü bir kez, gözleri kocaman kocaman, yuvarlaklaşır, Bakışları sabitleşir, göğsünü kabartır, dolu dolu soluk alır, düşmanını haklamış bir savaşçı gibi diklenir. Çünkü ruh, onun özellikle gururlandığı bir şeydir. Ruh dediysem, aklınıza misyonerin Tanrı dediği, hani bizim zavallı birer sureti olduğumuz o ulu güç gelmesin. Benim sözüne ettiğim küçük ruh, insanlara ait olan, onların düşüncelerini yaratan. Şimdi ben bu durduğum yerden misyoner kilisesinin ardındaki mango ağacını görüyorsam, bu yalnızca ben onu gördüğüm için ruh değildir. Ama eğer ben onun misyoner kilisesinden büyük olduğunu ayrımsayabiliyorsam, işte bu ruhtur. Demek ki salt görmek yetmiyor, bilmek de lazım. Papalangi günün doğuşundan batışına kadar bu bilmek için didinir. Onun ruhu dolu bir ateş borusu ya da avını yakalamaya hazır bir kamış olta gibidir. Bilmek için didinmediğimizden bizlere, adalar halklarına acır. Bizim ruhumuz zavallıymış, ormandaki hayvanlar gibi aptalmışız. İşin aslına bakarsanız Papalangi'nin düşünmek dediği o bilmek işine fazla kafa yormadığımız doğru. Ama hele bir sormak gerek, acaba pek düşünmeyen mi aptal, yoksa çok fazla düşünen mi? Papalangi durmaksızın düşünür. Benim kulübem palmiyeden daha küçük. Palmiye fırtınada eğilip bükülür. Fırtına bağırarak konuşur. İşte böyle şeyler düşünür durur. Kendi bildiği biçimde tabii. Kendi hakkında da düşündüğü olur. Benim boyum kısa kalmış, bir kız gördüm mü kalbim neşeyle çarpıyor. Malaga'ya çıkmayı çok severim. Dipnot, tatil. Uzat bunları uzatabildiğin kadar. Buraya kadarı neşeli, iyi, hatta kafasında bu tür oyunlar oynamayı sevenler için gizli yararları bile olabilir. Gel gelelim Papalangi, öylesine çok düşünüyor ki, onun için düşünmek artık bir alışkanlık, bir gereksinim, neredeyse bir zorunluluk halini almış. Ha babam, düşünmek zorunda. Düşünmeden bütün organlarıyla birlikte yaşamayı beceremiyor artık. Bütün duyuları derin uykulardayken, neredeyse hep kafasıyla yaşıyor yalnızca. Hem de bu arada iki ayağı üstünde yürümesine, konuşmasına, yemesine, gülmesine rağmen. Düşünmek, düşünceler, bunlar düşünmenin ürünleridir. Onu tutsak etmişler. Bir tür uyuşturucu gibi kendi düşünceleri. Diyelim ki güneş pırıl pırıl parlıyor. Güneş ne güzel parlıyor diye düşünmeye başlar o an. Ama bu yanlıştır işte. Büyük bir yanlış hem de. Akıllı bir Samoalı güneşin sıcak ışıkları altında kollarını, bacaklarını gevşetir ve hiçbir şey düşünmez. Güneşi bir tek kafasıyla duymaz, elleriyle, ayaklarıyla, bacaklarıyla, karnıyla, bütün organlarıyla hisseder. Bırakır derisi, kolları, bacakları kendi başlarına düşünsünler. Kafa gibi olmasa da onlar da düşünürler mutlaka. Ama düşünmek Papalangi'nin önünde bir türlü sökemediği bir lav kütlesidir sanki. Belki keyifle düşünür ama düşünürken gülmez. Belki üzülerek düşünür ama düşünürken ağlamaz. Açtır belki de ama taro meyvesine ya da palusamiye sarılmaz. Dipnot, Samoalıların çok sevdikleri bir tür yemek. Düşünceleri duyularına düşman olan bir insandır o. İki parçaya bölünmüş bir insan. Papalangi'nin yaşamı, Savai'ye elçi giden ve kıyıdan ayrılır ayrılmaz düşünmeye koyulan bir adama benzer. Savai'ye varmam ne kadar sürer acaba? Düşünür ama yolculuğunun akıp gittiği o güzelim çevresini görmez. Derken sol kıyıda dağların sırtları görünüverir. Daha gözlerinin bu sırtları görmesiyle bunların arkasında ne ola ki diye düşünmeye başlar. Kendini alamaz bundan. Diyelim ki küçük ya da geniş bir koya girdi, gençlerle birlikte deniz türküleri söylemek aklının ucundan bile geçmez. Ya da genç kızların keyifli şakalarına gülmek. Koyu ve dağ sırtlarını geride bıraktı mı, bu kez yeni bir düşünce sarar onu. Acaba akşama kadar fırtına patlar mı? Ya fırtına koparsa? Mavi gökte kara bulut arar durur. Patlayacak olan fırtınaya takar kafasını. Neyse fırtına mırtına çıkmaz ve akşamleyin salimane Savai'ye varır. Ama sanki o yolculuğu hiç yapmamış gibidir. Çünkü düşünceleri bedeninden ve teknesinden uzaktadır hep. Upolu da kulübesinde de kalsaydı hiçbir şey değişmezdi. İçimizi böylesine kemiren ruh bir ayıtudur. Peki o zaman onu niye sevmem gereksin anlamıyorum. Papalangi ise ruhunu sever, sayar ve onu kafasındaki düşünceleriyle besler. Hiç aç bırakmaz onu. Ama bir de düşünceler birbirlerini yemeye başladı mı midesine oturuverir. Düşünceleriyle dünyanın gürültüsünü koparır. Terbiye görmemiş çocuklar gibi bağırtır, çağırtır onları.